Ayrım 13. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 171. 3.3. 1990'lı yıllarda 2. Cumhuriyet Projesi ve Başkanlık Sistemi Arayışı. 3.3.1. Özal'ın Mafya Tarikat Rejimi. 1982 Anayasası 27 Mayıs devriminden intikam anayasasıydı. Ters anayasaydı. Ancak bu anayasa milli devletin tasfiyesi sürecinin başında yapılmıştı. 27 Mayıs Anayasası'nın özgürlükleri biçiliyordu, halkçılık mirasını canlandıran sosyal devlet biçiliyordu. Laikliğe pusular kuruluyordu, ne var ki Cumhuriyet'in birçok kurumuna dokunulamamıştı. Bu nedenle 1982 Anayasası bile 27 Mayıs Anayasası'nın getirdiği zeminde yapıldı. 12 Eylül 1980 Amerikancı darbesiyle başlayan karşı devrim, gerçek yüzünü uygulamalarıyla gösterdi. ABD'nin Yeşil Kuşak projesi ve Türkiye ekonomisinin dünya ile bütünleştirilmesi ancak milli devletin ve laikliğin tasfiyesiyle yürürdü. Bu programın gerçek sahibi Turgut Özal'dı. 12 Eylül'ün neoliberal ekonomisinin patron koltuğuna Özal oturtuldu ve 6 Kasım 1983 genel seçimiyle iktidar bütünüyle neoliberal Nakşibendi müridine teslim edildi. Neoliberalizm ve tarikatçılık karşı devrimin dünya görüşüydü ve programının özetidir. 1986 yılının 26 Haziran günü Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal'ın katılımıyla toplanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu AKDTYK sözde milli kültür siyasetini belirledi. Türk-İslam sentezi devletin resmi ideolojisi olarak kabul edildi. Bakınız, resmi istikamet Türk-İslam sentezi 2000'e doğru 25 Ocak 1987 sayı 4 kabul edilen 37 sayfalık raporun tam metni için bakınız Saçak, Eylül 1987, sayı 44, sayfa 29, VD. 12 Eylül rejimi din dersini zorunlu kılmıştı. Bu kararı ancak bir askeri yönetim alabilirdi. Güneydoğu'da din birleştiricidir tezi uygulandı. Böylece Kemalist devrimin ve milli devletin yıkılmasına Güneydoğu'dan başlandı. Çok sayıda İmam Hatip okulu açılarak öğretimin birliğinin tasfiyesine geçildi. Yönetim, Türkiye tarihinde görülmemiş ölçülerde ABD'nin karar merkezlerine bağlanıyordu. 12 Eylül rejiminde siyaset mafyalaştı, milli sanayicileri ve ticaret erbabını temsil eden güçler bile siyasetin kenarlarına sürüldü. İktidarın kilit mevkilerini uyuşturucu ve silah kaçakçıları kontrol etmeye başladı. Cumhuriyet devrimiyle beli kırılan tarikatlar sistemin merkezlerine yerleşti. Turgut Özal, Çankaya'ya kadar çıktı. Tarikatların partisi olduğu için kapatılan Refah Partisi, hükümetin büyük ortağı oldu. Meclis, 3-5 parti liderinin oluşturduğu bir heyete dönüştü. Liderler oligarşisi seçimi törenselleştirdi. Ceylan derisinden koltukları oturan mafya ve tarikat temsilcileri, ABD ve AB'den gelen yasalara el kaldırıp indirdiler. Kamu yönetimi, ekonomi ve siyasetin mafyalaşmasına ve tarikatlaşmasına göre yapılandı. Yolsuzluk ve rüşvet kurumlaştı, sistemin işlemesi için zorunlu mekanizmaya dönüştü. Yerel yönetimler, önemli ölçüde mafya kaynaklarının ve kent rantlarının dağıtıldığı kurumlara dönüştü. Yargı parçalanmaya başladı, kısmen çek ve senet mafyaları tarafından özelleştirildi. Sistem, yukarıdan aşağı emperyalizmi, vatansızlık kültürünü ve dinciliği pompalayarak Cumhuriyet'in devrimci kültürünü yıkıma uğrattı. Özeti, milli devletin tasfiyesi süreci ilerliyordu. 1993-1995 yıllarının başbakanı Tansu Çiller, özelleştirme yasasını çıkardıkları gün, son sosyalist devleti yıktık diyerek, devrimle kurulan Cumhuriyet Devleti'nin yıkma noktasına geldiklerini ilan etmişti. 3.3.2 İkinci Cumhuriyet Projesi. İkinci Cumhuriyet Projesi bu tarihsel koşullarda ortaya çıktı. Bunu gündeme getirenler, Türkiye'nin Kemalist devrimden kurtulamadığı için bunalıma girdiğini önce alttan alta sonra açıkça yaymaya başladılar. Bu görüşün asıl sahibi kuşkusuz ABD güdümlü neoliberal mafya ve tarikatlardı. İkinci Cumhuriyet'i savunanlar küçük Amerika çizgisinin yarattığı krizi bu çizgiyi tamamlayarak aşmayı öneriyorlardı. İkinci Cumhuriyet planı ile başkanlık sistemi önerileri örtüşüyordu. Neoliberal tarikatçı koalisyonu Cumhuriyet devrimini yıkma sürecini İkinci Cumhuriyet'le sonuçlandırmak peşindeydi. Turgut Özal'ın ölmeden önce hazırladığı değişim programının esası buydu. Turgut Özal gibi 12 Eylül'ün çocukları olan Refah Partisi içindeki Atlantik Hizbi, ikinci cumhuriyetin esaslarını dile getirmeye başladı. Bugün AKP anayasasının mimarlarından olan Abdullah Gül, daha 1992 yılında Refah Partisi'nin Kayseri milletvekiliyken yeni rejimin ana çizgilerini belirliyordu. Abdullah Gül, 19 Aralık 1992 günü Ankara'da Turgut Özal'ın himayesine yapılan bir toplantıda Türkiye'de bir sistem bunalımı olduğunu belirterek Milli Devletin Tasfiye Programı'nı açıklıyordu. Altı okta ifadesini bulan resmi ideoloji tasfiye edilmeliydi. Ne mutlu Türk'üm diyene, ilkerliğine son verilmeliydi. Millet, kalıcı ve birleştirici unsur olan dinle tanımlanmalıydı. Dinin denetim altına alınması anlamında laikliğe son verilmeliydi. Kıyafet özgürlüğü getirilmeliydi. Orduda dindarların subay olmasının yolu açılmalıydı. İkinci Cumhuriyet ve yeni Osmanlıcılık çözümlerinin gündeme gelmesi çok sağlıklıydı. Bu nedenle geleceğe ümitle bakılmalıydı. 19 Aralık 1992 günü Ankara'da yapılan Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkürlerinin Türkiye'nin milli bütünlüğü ve güvenliği konulu 3. istişare toplantısında Abdullah Gül'ün Türkiye'nin güvenliği ve bütünlüğü açısından moral değerler başlıklı konuşması için bakınız Yeni Çağ 24 Ekim 2011 sayfa 9. Milli devleti tasfiye edecek sivil anayasa talepleriyle birlikte bu anayasayı yapacak iktidar planı da uygulamaya konmuştu. İkinci Cumhuriyet, yeni dünya düzeninin Türkiye için öngördüğü rejimdi. Programı şöyle özetlenebilir. Ekonomide kitlerin özelleştirme yoluyla tasfiyesi, iş piyasanın çökertilmesi ve dünya kapitalist sistemiyle sınırsız bütünleşme, tarıma destek akçalarının kaldırılması, sağlık ve eğitim sistemlerinin bütünüyle paralı hale gelmesi. Siyasette devleti küçültme yaftası altında milli devletin yıkıma uğratılması. Kamu yönetiminde yerinden yönetim adı altında merkezi devletin neredeyse teknik bir cihaza dönüştürülüp yerel yönetimler aracılığıyla emirlikler sisteminin kurulması. Toplumun NGO denen hükümet dışı kuruluşlar aracılığıyla emperyalist merkezlerin denetiminde örgütlenmesi ve bu sivil toplum örgütlerinin milli devletin yıkım araçları olarak kullanılması. Kültürel ve ideolojik hegemonya için merkezlerde vatan satıcılığının ve çevrede ılımlı İslam'ın güçlendirilmesi. Dış politikada kriz bölgeleri diye anılan Orta Asya, Kafkaslar, Orta Doğu ve Balkanlarda ABD taşeronluğunun üstlenilmesi. Bu amaçla öncelikle Kuzey Irak'ta kurulacak Kürdistan'ı himaye altına almaya yönelik ABD güdümlü süreçlerin desteklenmesi. Askeri düzlemde ABD'nin müdahale gücü misyonuna ve NATO ihtiyaçlarına göre yapılanmış bir profesyonel ordu kurulması. İkinci Cumhuriyet görüldüğü gibi her devlet ve hükümet sistemi gibi aynı zamanda bir toplum projesiydi. İkinci Cumhuriyet'in bugün uygulanmakta olan ekonomik programı o zamandan belirlenmişti. Bakınız Doğu Perinçek, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, TODAİE'nin düzenlediği 21-22 Mayıs 1998 günleri Ankara'da toplanan kamu yönetiminde kalite kongresine bildiri, başkanlık sistemi arayışının eleştirisi ve halk meclisleri sistemi önerisi, Teori Dergisi, Haziran 1998, sayı 101. 5 kaldır formülüyle özetlenebilecek program şöyleydi. 1. Paranın giriş çıkışına denetimi kaldır. 2. Gümrükleri kaldır. 3. Kitleri kaldır. 4. Tarıma destekleri kaldır. 5. Sosyal güvenlik sistemini ve sendikaları kaldır. Arkamıza dönüp baktığımız zaman bu programın büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz. İkinci Cumhuriyet planına direniş aslında 1989 işçi hareketiyle başladı. İşçi sınıfımızın özelleştirmeye ve sendikaların tasfiyesine karşı kitlesel hareketleri, İkinci Cumhuriyet planına karşı en önemli toplumsal hareketlerdi. En son tekel işçilerinin eylemlerine kadar 20 yıl dalga dalga devam etti. Devlet katında da 1996'dan başlayarak mücadeleler görüldü. 28 Şubat 1997, MGK Cumhuriyet Devrimi Kanunlarını uygulama kararı aldı. 29 Nisan 1997, Genelkurmay'ın açıkladığı milli askeri stratejik kavramda irtica birinci tehdit olarak kabul edildi ve gerektiğinde askeri kuvvet kullanılacağı belirlendi. 31 Ekim 1997, MGK Milli Güvenlik Siyaset Belgesini kabul etti. Böylece ırkçı boyutlardaki milliyetçilik tehdit kapsamına alındı ve ülkücü mafyanın temizlenmesi perspektifi benimsendi. 27 Mart 1998, Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Fethullah Hoca tehlikesine dikkat çekildi ve ABD'nin ılımlı İslam projesine devlet olarak tavır alındı. Toplam olarak bakarsak, Küçük Amerika sürecinin yarattığı irtica, ABD'ye bağlantılı Fethullah Hoca dahil, ırkçı, milliyetçilik, ülkücü mafya ve Pentagon'un Kürdistan projesi hedef alınmıştır. ABD'ye bağlantılı Tansu Çiller'in Refah Partisi ile kurduğu hükümet devam edemedi ve bir süre sonra Refah Partisi, Cumhuriyet devrimi yıkıcılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. ABD daha 1996 yılında BYP ve ANAP'ı tasfiye ederek Türkiye'yi Refah Partisi'nin yenilikçileriyle yönetme kararı almıştı. CIA'nın yan kuruluşlarından RAND Corporation 1996 sonunda Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığa Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı'na getirileceğini ilan etmişti. RAND Corporation'dan aktaran Doğu Perinçek, Leyla Tavşanoğlu'nun yaptığı söyleşi Cumhuriyet 16 Şubat 1997. 3.4 2004 yılı baharında Anayasa Değişiklik Paketi 3.4.1 Dıştan dayatıldı. AKP hükümeti 2004 yılı baharında TBMM gündemine bir anayasa değişiklik paketi getirdi. Bugünkü yeni anayasa girişiminin kökleri o tarihe uzanıyor. Anayasa değişikliği paketinin görüşmelerine TBMM Genel Kurulu'nda 5 Mayıs 2004 günü başlanmıştı. İşbirlikçi medya değişikliğin içindeki tehditleri perdeleme görevi yaptı. Kamuoyunun dikkati kadın erkek eşitliği üzerinde yoğunlaştırıldı. Değişiklik 7 Mayıs 2004 günü TBMM'de kabul edildi. Değişiklik paketi önerisinin karakteri genel gerekçesinde ortaya konmuştu. Paket dıştan dayatılmıştı ve bu dayatmaya uymanın bir zorunluluk olduğu açıkça belirtiliyordu. Uyulacak metinler AB kaynaklıydı. Avrupa Birliği üyeliği, Kopenhag siyasi kriterleri, AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin ulusal program, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği kriterleri. Anayasa değişikliğine o zaman yapılan eleştiriler için bakınız Doğu Perinçek. Anayasa değişiklik paketinde Türkiye ve halkımızın ihtiyaçları değil, Batı'nın ve AB'nin talepleri gözetiliyor. Basın açıklaması 30 Nisan 2004 ve Doğu Perinçek, Milli Egemenlik ve Türk Devrimi hukuken de yok ediliyor. Basın açıklaması 4 Mayıs 2004. Madde gerekçelerinde de yapılması önerilen değişikliklerin 2003 katılım ortaklığı belgesi, milletler arası sözleşmeler, Avrupa Birliği temel haklar şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek protokoller, AB müktesebatının bir parçası olan Milletler Arası Ceza Divanı. Statüsü, Avrupa Birliği 2002 ve 2003 ilerleme raporları, Avrupa Birliği ülkelerindeki standartların gereği olduğu belirtilmekteydi. Gerekçede Türkiye'nin ve Türkiye halkının ihtiyaçları yoktu. Anayasa gibi temel bir belgenin değiştirilmesi önerilirken konuya Ankara'dan değil, yalnızca Brüksel'den bakılmaktaydı. Egemen ve bağımsız bir devletin yaklaşımı böyle olamazdı. O zaman anayasa değişikliği paketini tarihsel süreçleri oturtarak şöyle eleştirmiştik. Türkiye tarihinde kritik bir ayrım vardır. Batılılaşma ve muasır medeniyet seviyesi. Bu ayrımı yapabilmek son derece önemlidir. Bazıları bu iki çizginin aynı olduğunu, birinin diğerine denk düştüğünü söylese de kesinlikle doğru değildir. Aslında bunlar birbirinin zıddıdır. Türkiye son 150 yıldır bu iki çizgi arasındaki mücadeleyi yaşamaktadır. 1839'da Tanzimat Fermanı ile başlayan ve 1856'da İslahat Fermanı ve Serbest Ticaret Anlaşması ile devam eden sürecin vardığı nokta Teali Cemiyetleri, Düyun-u Umumiye ve Sevr'dir. Bunlardan Tanzimat'ın bugünkü adıyla batılılaşma, dış dayatmaların, meşrutiyet cumhuriyet yani çağdaşlaşma ise Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet devriminde olduğu gibi tümüyle iç dinamiklerin ürünüdür. Şüphesiz Cumhuriyet devriminin milletler arası dayanakları, beslendiği milletler arası kaynakları vardır. Ama Cumhuriyet devrimi her şeyden önce ulusaldır. Bu nedenle anayasa değişiklik teklifinin gerekçesinde yer alan ve Tanzimat çizgisine denk düşen bu yaklaşımı benimsemiyoruz, hatta tehlikeli buluyoruz. Aynı yerde. Anayasada yapılan değişiklikler dıştan dayatılan rejimi somutluyordu. 3.4.2 Milletler Arası Anlaşmalar anayasa düzeyine çıkarıldı. En önemli değişiklik 9. maddede oldu. Bu değişiklik 2001 yılında da gündeme getirilmiş ancak TBMM tarafından reddedilmişti. 90. maddeye şu cümle eklendi. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Böylece milli egemenliğin anayasa hukuku düzleminde de yok edilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmış oldu. Anayasanın 90. maddesinde zaten usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir denilmekte ve Türk kanunlarına değişiklik getiren anlaşmalardan söz edilmekteydi. Bu hükümler mevcut iken böyle bir düzenlemeye gidilmesi kasıtlıydı. Çünkü anayasanın 90. maddesinde bu konularda anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamayacağı zaten belirtilmekteydi. Getirilen hükümle anayasanın 4. maddesinin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyeceği belirtilen Cumhuriyet'in temel niteliklerinin de milletler arası anlaşmalar yoluyla değiştirilmesi olanaklı kılındı. Anayasanın 90. maddesinde yapılan değişiklikle milletler arası sözleşmeler milli yasaların üstüne çıkarıldı. Üstelik bunların diğer yasalardan farklı olarak anayasaya aykırılıkları dahi ileri sürülemeyecekti. Ayrıca bu tür sözleşmeleri onaylayan TBMM'nin daha sonra bu sözleşmelerin içeriğini değiştirme olanağı da yoktu. Dahası anayasanın 15. maddesinde savaş, seferberlik, sıkı yönetim gibi olağanüstü hallerde dahi bu sözleşmelerde yer alan hakların kısıtlanamayacağı öngörülmüştür. Bilindiği gibi egemenlik en üstün otoritedir ve paylaşılamaz. Milletler arası kurumlar, daha doğrusu emperyalist devletler tarafından yapılan düzenlemeler kanunların üzerine çıkarıldı. Böylece TBMM tarafından temsil edilmekte olan milli egemenliğin tasfiyesinde önemli bir adım atıldı. 3.4.3 Cumhuriyetin temel nitelikleri delindi. Cumhuriyetin temel nitelikleri ve anayasamızda devrim kanunları diye anılan kanunlar, bu anayasa değişikliğinden sonra artık milletler arası düzenlemelerin tehdidi altındadır. Anayasanın 4. maddesiyle değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin önerilemeyeceği belirtilen Cumhuriyet'in temel niteliklerinin değiştirilmesi gündeme gelmektedir. Örneğin, Cumhuriyet'in temel niteliklerinden olan laikliğe ilişkin bir kanun hükmü, milletler arası anlaşmalar ile çeliştiği zaman laikliğe ilişkin hüküm uygulanmayacaktır. Bir tarikat veya cemaat okulunda okumak, milletler arası anlaşmalara göre özgürlük olarak kabul edildiğinden ilköğretim yerine tarikat okullarında öğrenim görmek ve cemaat okulları açmak mümkün olacaktır. 3.4.4 Devrim kanunlarına tehdit. Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek devrim kanunlarının yapılmış olan milletler arası sözleşmeler yoluyla değiştirilmesinin kapısı açılmıştır. Örneğin, tekke ve zabiyeleri ortadan kaldıran kanun veya tevhid-i tedrisat kanunu, öğretimin birliği kanunu gibi kanunlar, antlaşmalar yoluyla kabul edilmiş olan veya bundan sonra kabul edilecek milletler arası düzenlemelerle çelişen hükümler taşımaktadır. Bu durumda belirtilen kanunlar uygulanmayacaktır. Üstelik, Cumhuriyet'in temel niteliğine ilişkin devrim kanunlarının tasfiyesi mümkün değilken veya bunun dışındaki devrim kanunlarının ancak anayasa değişikliği yoluyla değiştirilmesi mümkün iken, bunların değiştirilmesi için artık anayasa değişikliği gerekmeyecek, nitelikli çoğunluk aranmayacak, yalnızca saf çoğunlukla kabul edilen milletler arası anlaşmalar yoluyla Türk devriminin kazanımları fiilen olduğu gibi hukuken de ortadan kaldırılacaktır. Dahası Cumhuriyet'in temel niteliklerini ve devrim kanunlarını ortadan kaldıracak değişikliklerin diğer kanunlardan farklı olarak anayasanın 90. maddesine göre anayasaya aykırılıkları dahi ileri sürülemeyecektir. Ayrıca bu tür sözleşmeleri onaylayan TBMM'nin daha sonra bu sözleşmelerin içeriğini değiştirme olanağının bulunmadığını da unutmamak gerekir. Öte yandan anayasanın 15. maddesinde savaş, seferberlik, sıkı yönetim gibi olağanüstü hallerde dahi bu sözleşmelerde yer alan hakların kısıtlanamayacağı öngörülmüştür. Olağanüstü koşullarda hak ve özgürlükleri sınırlamak mümkündür ama emperyalist devletlerin dayatmalarını dokunulamaz. 3.4.5 Devletin tekliği ve toprak bütünlüğü ilkesinin altı oyuldu. Anayasanın 90. maddesine yapılan değişiklikle milletler arası sözleşmelerin milli yasaların üstüne çıkarılmasından önce 4 Haziran 2003 günü TBMM'de salt çoğunlukla kabul edilen ve kamuoyunda iki sözleşmede olarak adlandırılan siyasi ve medeni haklara ilişkin milletler arası sözleşme ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin milletler arası sözleşme ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tekil yapısına ve milli egemenliğe karşı bölücü girişimlerin hukuki zemini yaratılmıştı. TBMM'de onaylanan her iki sözleşmede de bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler denilmekte ve bu hakların uygulamaya geçirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağı yükümü altına girilmekteydi. İki sözleşmeler kendi kaderini tayin ve ayrılma hakkını da kapsayacak bir takım sözde özgürlükleri ulusların ötesinde haklara tanıyordu. Yapılan anayasa değişikliğiyle öncelikle bu milletler arası sözleşme hükümleri uygulanacağından ülke bütünlüğünü tehdit eden eylemler milletler arası güvenceye kavuşturulmuş oldu. 3.4.6 Milli ekonomiyi parçalama hakkı getirildi. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin milletler arası sözleşmenin birinci maddesi hükmü, Türkiye'nin ekonomik bölünmesini yasallaştırıyordu. Bütün halklar kendi doğal zenginlik ve kaynaklarından özgürce yararlanabilirler. Bir halk hiçbir durumda kendi varlığını sürdürmesi için gerekli olan kendi olanaklarından yoksun bırakılamaz. Anayasa değişikliğine göre bu konularda milli yasalar yerine milletler arası sözleşme hükümlerinin uygulanması gerekeceğinden, milli ekonominin parçalanması Türkiye'nin halklara göre ekonomik parçalara bölünmesi mümkün olabilecektir. Nitekim bu iki sözleşmelerin ikinci maddesinde şöyle deniyor. Sözleşmede tanınan hakları kendi mevzuatında veya uygulamasında henüz tanımamış olup da bu sözleşmeye taraf olan devletler, kendi anayasal usullerini ve sözleşmenin hükümlerine uygun olarak sözleşmede tanınan hakları uygulamaya geçirmek için gerekli olan tedbirleri ve diğer önlemleri almayı taahhüt ederler. Yugoslavya bu tür düzenlemelere ve bu sözleşmelere dayanılarak parçalanmıştır. 3.4.7 Yıkıcı faaliyetleri özgürlük ve milletler arası koruma sağlandı. Anayasanın 30. maddesine yapılan değişiklikle yıkıcı faaliyete basın alanında daha geniş özgürlük ve milletler arası koruma sağlandı. Anayasanın 30. maddesi değişiklik öncesinde şöyleydi. Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basın evi ve eklentileri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, cumhuriyetin temel ilkeleri ve milli güvenlik aleyhine işlenmiş bir suçtan mahkum olma hariç suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemez, işletilmekten alıkonulamaz. Değişiklikte basın evi ve eklentilerinde basın araçları da eklendi ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, cumhuriyetin temel ilkeleri ve milli güvenlik aleyhine işlenmiş bir suçtan mahkum olma hariç ibaresi metinden çıkarıldı. Anayasanın 14. maddesinde anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz denilmektedir. Anayasanın 30. maddesine yapılan değişiklik bu temel ilkeyi basın alanında etkisiz hale getirdi. Herhangi bir bölücü ya da yıkıcı örgütün faaliyetlerinde kullanıldığı hükmen sabit olan basın evi ve eklentileriyle basın araçlarına el konması önlendi. Böylece bölücü ve yıkıcı faaliyet kullanılan basın araçları açısından güvence altına alınmış oldu. 3.4.8 Türk Devleti'nin egemenliği suçluların iadesi yoluyla da zedelendi. Anayasanın 38. maddesinin son fıkrasında yer alan vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez hükmü değiştirilerek yerine Milletler Arası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez hükmü eklendi. Türkiye, Milletler Arası Ceza Divanı'nın yargı yetkisini kabul etmiş değildir. Henüz kabul edilmemiş bir yetkiye göre anayasal düzenleme yapmak, milli egemenliğin çiğnenmesi anlamına gelmiştir. Böyle bir durumda Türkiye'nin iç işlerine müdahale gerekçesi olarak kullanılan azınlık hakları ve soykırım suçlamalarının milletler arası arenaya taşınmasının yolu açıldı. 3.4.9 Türkiye'nin savunması zayıflatıldı. Anayasanın 160. maddesinin son fıkrasında yer alan silahlı kuvvetler elinde bulunan devlet mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi usulleri, milli savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenip hükmü kaldırıldı ve böylece TSK doğrudan Sayıştay denetimine tabi kılındı. Bu yaklaşım ülkemiz ve bölgemiz gerçekleri ve ihtiyaçları ile bağdaşmıyordu. TSK'nın Türkiye'nin elinde bulunan devlet malları denetim dışı değildi. Bunlar TBMM'nin denetimindeydi. Zaten anayasanın 163. maddesine göre genel ve katma bütçeli dairelerde Sayıştay'ca yapılan denetiminde TBMM adına yapıldığı belirtilmekteydi. TSK ve Milli Savunma Hizmetlerinin denetiminde gizlilik ilkesinin ortadan kaldırılmasıyla Türkiye'ye yönelik tehdide hizmet eden anlayış anayasaya yansıtıldı. 3.4.10 YÖK üzerindeki hükümet baskısı ağırlaştırıldı. Anayasada 131. maddede yapılan değişiklikle Yüksek Öğrenim Kurulu'nun oluşumunda Genelkurmay Başkanlığı'nın aday gösterme yetkisi kaldırıldı. Kurulun oluşumunda Bakanlar Kurulu'nun aday göstermesine dokunulmadı. Oysa özellikle zedeleyen asıl uygulama bu hükme dayanıyordu. Genelkurmay Başkanlığı'nın aday gösterme yetkisi kaldırılarak YÖK üzerindeki hükümet baskısı tekelleştirildi. 3.4.11 Gayrimeşruluğun itirafı. 2004 baharında anayasa değişikliğine damgasını vuran ABD ve AB emperyalistlerinin çıkarlarıydı. Anayasa değişikliği aslında Tayyip Erdoğan yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti hukuku açısından gayrimeşru olduğunun yeni bir belgesiydi. Tayyip Erdoğan yönetimi milli devletin ortadan kaldırılması sürecinde önemli bir hamle yapmıştı. CHP de ne yazık ki değişiklik paketini destekledi. CHP, ikiz ihanet yasalarının çıkarılmasına da olumlu oy verdi. MHP'li bakanlar ise başta Devlet Bahçeli olmak üzere 2002 yılında ikiz ihanet yasalarını kabul eden hükümet kararının altını imzalamışlardı. Bu konuda geniş bilgi için bakınız Emcet Olcu Aytuğ. Devlet Bahçeli'nin 9 sabıkası, kaynak yayınları İstanbul, Eylül 2006, sayfa 49, VD. 13. ayrımın sonu, sayfa 184.